Ayrım 12. Ayetullahlardan daha gericiler. İran'da örtünmek zorunlu. Buna rağmen Kum şehrinde yaşayan ve İran'ın önde gelen din adamlarından büyük Ayetullah Mekarimi Şirazi, İslam'ın üniversitede örtünmeyi zorunlu kılıp kılmadığını soran bir Türk kızına şu cevabı vermiştir. Okumak için gerekirse başı açmak gerekir. Biz müminler her şeyden önce kendimizi cehalete mahkum ettirmemeliyiz. Erdal Şafak, Doha'daki tribünler, Sabah gazetesi 21 Şubat 2008. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Beyza Bilgin, 7-9 Nisan 2005 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi'nde yapılan din öğretimi kurultayına sunduğu bildiride şöyle diyor. Zamanımızda artık İslam açısından kızların orta ve yüksek tahsile katılmalarına genellikle karşı çıkılmamaktadır. Oysa temel eğitimin ilk defa mecburi olduğu dönemde çok sıkıntılar yaşanmıştı. Devletin bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva akademisi olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından tesettür yani örtünme, bütün çağların bütün Müslüman kadınları için Allah emri olarak ilan edilmeye devam ediliyor. Bu kadarla kalsa kalmıyor. Ayeti Blue çağından itibaren kızların ve kadınların başlarını bir tel saç görünmeyecek ve omuzlarını aşacak şekilde nasıl örteceklerini de tarif ediyor. İslam'ın bu tür yorumlarına dayanan devlet politikasının etkili olduğu dönemde kadınlar eğitimden uzak tutulmuş, onların bir meslek edinip çalışmalarına izin verilmemiş, hatta kadınların evlerinden çıkmalarına da yine İslam adına sınırlar konulmuş, kadın ancak zaruret halinde ve tepeden tırnağa örtülü olmak şartıyla evden dışarı çıkabilir denilmişti. Kadınlar artık İslam'ın kadınlarla ilgili hükümlerini nispeten daha iyi bilmekte ve eskisinin yanlış uygulamalarının bir sosyal politika olduğunu fark etmektedirler. Fakat kendilerine Allah'ın emri olarak öğretilerek dayatılan tesettürden vazgeçemeyenler, eğitim görememekten, meslek edinememekten ve resmi alanlarda görev yapamamaktan şikayetçidirler. Oysa Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Allah'ın emri olarak tarif ettiği örtünme geçerlik kazandığı anda kadınlar özellikle okulların her kademesindeki öğrenciler üzerinde imana dayandırılacak manevi bir baskıya izin verilmiş olacaktır. Biz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bunu 80'li yılların sonunda türbanın çağdaş kıyafet sayılarak serbest bırakıldığı dönemde yaşadık. Öğrenciler koridorlara sağlı sollu diziliyor, başörtüsüz öğrencilere laf atarak onları taciz ediyorlardı. ''Hadi bakalım manken oldunuz, geçin önümüzden.'' gibi. Bazıları da diyorlardı ki, ''Hadi örtü yasakken açıktınız, işte şimdi izin verildi, hala örtünmüyorsunuz, siz nasıl Müslümansınız?'' Böylece sadece kadınlar üzerinde değil, kadınlar üzerinde söz sahibi olması beklenen erkekler üzerinde de yayılıyordu bu baskılar. Hal böyleyken üniversitelerimizde ve yüksek okullarımızda türbanla öğrenimin serbest bırakılmasını, bir özgürlük ve çağdaşlaşma atılımı olduğunu utanmadan savunanlar çoğaldığı için, Behey Dürzü başlıklı şiir yeniden internet sitelerinde hızla dolaşmaya başladı. Ne ararsın Tanrı ile aramda? Sen kimsin ki orucumu sorarsın? Hakikaten gözün yoksa haramda? Başı açığa niye türban sorarsın? Rakı şarap içiyorsam sana ne? Yoksa sana bir zararım içerim. İkimiz de gelsek kıldan köprüye. Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim. Esir iken mümkün müdür ibadet? Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et. Senin gibi dürzülerin yüzünden, dininden de soğuyacak bu millet. İşgaldeki hali sakın unutma, Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Sen anandan yine çıkardın amma, baban kimdi bilemezdin şerefsiz. Bursa nutku gerçek değil miydi? Ocak 2008'de Taha Akyol'un Ama Hangi Atatürk adlı eseri yayımlandı. 578 sayfalık kitabına aldığı belge ve konuşmalara dayanarak Taha Akyol şu sonuçlara vardığını açıklıyor. Atatürk'ün emperyalizm sözleri o zamanki anlayışa göre sömürgesiz Amerika'yı değil, sömürgeci İngiltere'yi ifade ediyordu. Sayfa 68. Atatürk'ün zaferden sonra mazlum milletler diye politika izlemediği kesindir. Kesin olan Atatürk'ün zaferden sonra batıya yönelmiş olmasıdır. Sayfa 551. Taha Akyol'un vardığı sonuçların kesinlikle doğru olmadığının anlaşılması için benim Bilgi Yayınevi tarafından çıkarılan AKP Çoktan Kapatılmalıydı adlı eserimden Ulus Devletimizi Parçalama Projesi, Atatürk'ün Dış Politikası, Liberallere Güvenilmez, Devrimci Anayasa, Atatürk'e Yapılan En Büyük İhanet başlıklı bölümlerin okunması, Atatürk'ün Değişmez Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Atatürk'ün Dış Politikası adlı eseriyle en geniş kaynaklara dayanarak hazırlanmış ve buna göre Atatürk hakkında yazılmış en önemli eser olan Profesör Doktor Sezgin Kızılçelik'in Atatürk'ü Doğru Anlamak adlı eserine göz atmak yeterli olacağından ben bu yazı dizimde başka önemli bir hususa değinmek istiyorum. Taha Akyol kitabında şu iddiada bulunuyor. Bursa Nutku gerçek değildir. Sayfa 550. Bu iddiasının da doğru olmadığını Nurer Uğurlu'nun Atatürk ve Türk Devrimi ve İsmet Bozdağ'ın Kültür İhtilalimiz Bilinmeden Politika Yapılamaz adlı eserlerindeki bilgi, belge ve tanık beyanlarına dayanarak açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Bursa Nutku'nun doğru olmadığını iddia edenler Atatürk'ün en yakınındaki isimlerden Hasan Rıza Soyak, Profesör Doktor Afet İnan ve Falih Rıfkı Atay'ı tanık olarak göstermişlerdir. Hasan Rıza Soyak olayı doğruladığı gibi Falih Rıfkı Atay Bursa Nutku nedir? Atatürk ezanı Türkçeleştirmişti, Bursa'daydı. O devir Bursa'sında pek koyu gericilik akımları vardı. Atatürk Bursa'dan ayrılınca bu gericiler pek cüretli bir tepki yaratarak köylere kadar ezanı yeniden Arapçaya çevirtmek için harekete geçtiler. Devrim gençliği şimdi olduğu gibi alıp yürümüş değildi. Havaya bir yılgınlık çöktü. Öfkelenerek geri dönen Atatürk, işte gericiliğin bu küstahlığına karşı devrimci gençliği cesaretlendirmek, gericiliğe gözdağı vermek için o sözleri söylemiş ama asla yayımlatmamıştır demiştir. Profesör Doktor Afet İnan da Atatürk'le ilgili bir açık oturum sonunda gazetecilerin kendisine yönelttiği bir soru üzerine, "Bu bir nutuk değil, konuşmadır. Benim bu konuşma için uydurmadır dediğimi söylemek, benim kişiliğimin, bugüne kadar olan davranışlarımın ve konuşmalarımın dışındadır ve uydurmadır. Benim Bursa konuşmasını inkar etmem, kendi kişiliğimi inkar etmem demektir," demiştir. Demokrat İzmir Gazetesi 12 Kasım 1971. Bursa Nutku ilk kez 1947 yılında Bursalı gazeteci Rıza Ruşen Yücel'in Atatürk'e ait birkaç fıkra ve hatıra adlı kitabında yayımlanmış, 1958 yılına kadar hiç kimse bu nutkun Atatürk'ün olmadığını söylememiştir. Atatürk'ün Bursa Nutku bir zaman sonra 21 Temmuz 1949 günü İzmir'de düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde okunmuş, nutku toplantıda okuyan Şeref Balkanlı 1 Ekim 1966 tarihli Milliyet Gazetesi'nde şu açıklamayı yapmıştır. Muhalefetin en hızlı ve çetin yıllarıydı. 1949 yılında İzmir'de Ankara Palas salonlarında DP İl Kongresi yapılıyordu. Ben o zaman Merkez İlçe İdare Kurulu üyesiydim. O zaman Muhalefet Partisi Genel Başkanı olan Celal Bayar bana el yazısı ile yazdığı bir yazı verdi ve şunları söyledi. Şeref, bu Atatürk'ün Bursa'da söylediği tarihi nutuktur. Bu nutku kongrede senin okumanı istiyorum. Şeref Balkanlı'nın bu açıklamasına o zamanlar hayatta olan Celal Bayar karşı çıkmamış, olayı yalanlamamıştır. Atatürk'ün Bursa Nutku'nun ilk cümlesi Demokrat Parti iktidara geldikten sonra ve Celal Bayar Cumhurbaşkanı iken Demokrat Parti bakanlarından Atıf Benderlioğlu tarafından 1954 yılında Ankara'da Ziraat Fakültesi binasının duvarına kazdırılmıştır. Atatürk ünlü Bursa Nutku'nu 6 Şubat 1933 günü akşamı Çelik Palas yanındaki köşkte söylemiştir. 1933 yılı Ocak ayında bir yurt gezisine çıkan Atatürk Bursa'ya uğramıştır. Bursa'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Efkaf, yani Vakıflar Müdürü'nün katibi Ulu Cami müezzinine bu sabah Ankara'dan bir telgraf geldi. Bundan böyle minarede ezan, camide kamet Türkçe yapılacak demiş. Müezzin öğle namazında kamete kalktığı zaman, "Ey cemaat, dinleyeceğiniz kamet son kamettir. Bundan sonra ezanda, kamette Türkçe yapılacak." deyince, galeyana gelen bir grup köylere kadar gidip ezanı yeniden Arapçaya çevirmek için harekete geçiyorlar. Kısa bir süre sonra daha büyük bir kalabalık toplayarak ve gösteriler yaparak valiliğe gitmek istiyorlar. Bursa Belediye Başkanı Muhittin Bey, Paşa Çiftliği'nin sahibi, İzmir'de incelemeler yapan Atatürk'e çektiği telgrafta, "Burada irtica hortladı. Ulu Cami cemaati vilayete yürüyorlar. Kurtarıcımıza durumu duyuruyorum," diyor. Bunun üzerine Atatürk 5 Şubat 1933 günü tekrar Bursa'ya gidiyor. 6 Şubat 1933 günü İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Adalet Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk de Bursa'ya gelip soruşturmayı bizzat yürütüyorlar. Görevini safsakladığı anlaşılan Bursa Savcısı Sakıp Bey, Bursa Sulh Ceza Yargıcı İhsan Bey ve Bursa Müftüsü Nurettin Bey'e işlerinden el çektiriliyor. 15 kişi tutuklanıyor. Vali Fatih Güvendiren olayı küçük bir zabıta olayı olarak nitelendirince Atatürk, "Siz buna küçük bir şey, bir zabıta olayı mı diyorsunuz? Düpedüz irticağın ayaklanması bu. Sizi ne için görmeye geliyorlar? Hükümet kararını değiştirmenize ön ayak olmanızı sağlamak için. Kararı değiştirmeye sizin yetkiniz olmadığını biliyorlar. Siz ön ayak olacaksınız da hükümet bu işten vazgeçecek. Dikkat ediyor musun Vali Bey? Sizi kullanabileceklerini umuyorlar. Onun için gelmişler, bir cemmi gafir vilayete dayanmışlar. Siz buna halkın rica başvurusu mu diyorsunuz?" diyerek tepki gösteriyor. Atatürk o gece belediye salonunda düzenlenen baloya katılıyor. Az sonra Şükrü Kaya ile birlikte belediyeden ayrılıyor ve Çekirge yolunda Atatürk Köşkü'ne gidiliyor. Burada da sofra hazırlanmıştı. Gazi, Şükrü Kaya, Tümen Komutanı, Belediye Başkanı, Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün Milli Mücadele Günleri'nin arkadaşlarından bazıları, Murat Arıburnu, Rüştü Akyürek, Necip Kartalkaya ve kimlikleri hatırlanmayan iki kişi vardı. Necip Kartalkaya, Milli Mücadele albaylarındandı. Atatürk'le tanışıyordu. Biraz da çakır keyif olduğu için konuştu. ''Bizim çocuklar sıkı devrimcidirler. Cumhuriyeti zatı devletlerinizin gençliğe emanet ettiğinizi çok iyi bilirler. Birkaç softa bozuntusunu oracıkla sustururlardı. Ama medeni davranmak istemişler.'' İşte o zaman Gazi Mustafa Kemal Paşa parladı. ''Türk genci inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten fazla inanmıştır. Rejimi ve inkılapları benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük kıpırtı ve hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla. Nesi varsa onunla eserini koruyacaktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır.'' Genç, polis henüz inkılap ve cumhuriyetin polisi değildir diye düşünecek, fakat asla yılmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek, demek adliyeyi de ıslah etmek, rejime göre düzenlemek gerekli. Onu hapse atacaklar, kanun yolunda itirazlarını yapmakla beraber bana, İsmet Paşa'ya, meclise telgrafları yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ben kendi kanaatimin gereğini yaptım, müdahale hareketinde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim görevimdir. İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği. İsmet Bozdağ, Kültür İhtilalimiz, Bilinmeden Politika Yapılamaz, sayfa 227 ve devamı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk Savcılık'ta başlıklı yazısında, Atatürk'ün taklit edilemez bir üslubu olduğunu, Bursa Nutku'nun Atatürk'ten başka kimsenin olamayacağını dile getirmiştir. Atatürk çetecilik yapmış mıdır? Geçen yıl iki ayrı üniversitede konferans vermek için bulunduğum İstanbul'da gençlerden biri, Atatürk hiç çetecilik yaptı mı sorusunu sordu. Ben de ona zor bir soru. Bu sorunuzda Sözcü gazetesinde yazacağım bir makalede belgelere dayanarak cevap vereceğim dedim. Şimdi bu sözümü yerine getiriyorum. 1906 yılında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi kurulurken Mustafa Kemal şu konuşmayı yapmıştır. Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamakta maksadım şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz biliyorsunuz. Bu bedbaht memlekete karşı önemli vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak biricik hedefimizdir. Bugün Makedonya'yı ve bütün Rumeli kıtasını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memleket yabancı hakimiyetine kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah zevk ve saltanatına düşkün, her aşağılıklığı yapabilecek iğrenç bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor. Tarih bugün biz evlatlarına büyük vazifeler yüklüyor. Ben Suriye'de bir cemiyet kurdum. İstibdat ile mücadeleye başladık. Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatın organlarını oluşturmak zaruridir. Sizden fedakarlıklar bekliyorum. Kahredici bir istibdada karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve köhneleşmiş çürük idareyi yıkmak, kısacası vatanı kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum. Kasım 1922'de Şeriye Komisyonu'nda Mustafa Kemal şunları söyler. Hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakere yolu ile münakaşa ile verilemez. Türk milleti hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bil fiil yani eylemde olarak almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Burada toplananlar meclis ve herkes meseleyi tabii yani doğal görürse fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Atatürk gaflet, dalalet ve ihanet içinde bulunan yöneticilere karşı cumhuriyetimizin nasıl korunacağını gençliğe hitabesinde göstermiştir. Fahrettin Paşa, Altay ve Hasan Rıza Soyak hatıralarında Atatürk'ün Hatay meselesini halletmek için gerekirse Cumhurbaşkanlığını bırakıp Hatay'da çete reisi olacağını söylediğini yazmışlardır. Atatürk böyle bir örgütü kurmuştur da. Atatürk'ün özel doktoru Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp hatıralarında uyarılara rağmen Adana'ya giden Atatürk'ün orada yaptıklarını şöyle anlatıyor. Ata Adana'ya gidişten sonra bizi verdiği bir adresteki eve götürmüş ve orada baş yaverin girme paşam diye atanın önüne yatmasına rağmen arabalardan inerek içeri girmiştik. Kalabalığa dönerek posta başları gelsin diye bir emir verdi. Ata en başta durana sen hangi posta başısın? Ben tel kesme postasının başıyım. Malzemen? Hepsi tamam. Atanın sorduğu diğer posta başları da kırma, yıkma, bozma, yol tahrip, tıkama, kapama, tetiş ve zararsız hale getirme posta başları olduklarını söylerler. Sonunda ata posta başlarına paraya ihtiyacınız var mı diye bir soru sordu. İçlerinden daha olgun ve yaşlı birisi, işte şimdi ayıp ettin paşa, hem vatan hizmetine çağırdın hem de şimdi bunun fiyatını soruyorsun diye cevap verdi. Ata münasip bir şekilde hepsinin gönüllerini aldı. Kemal Yamak, Gölgede Kalan İzler ve Gölgeleşen Bizler, sayfa 252. Tüm bu bilgilere rağmen Atatürk çetecilik yapmıştır demeye dilim varmıyor. Ama o gerçekten devrimci ve vatansever bir kişiydi. Jakobenlik, Kemalizmin diğer adıdır. Hasan Celal Güzel 6 Nisan 2008 tarihli Radikal Gazetesi'nde Heykellerini Dikelim başlığıyla şunları yazıyor. Vural Savaşı her dinlediğimde nedense Jakobenizmin teorisyeni Saint-Just'ün asırlar öncesinde yani 1790'lı yılların Paris'inde Concord Meydanı'nda kurulan giyotinde kelleler kesilirken hürriyet düşmanlarına hürriyet yok diye bağırdığını işitir gibi oluyorum. Hele bu büyük üstadın darbeciler için el kitabı olabilecek değerdeki emsalsiz eseri ki Mein Kampf'a bile parmak ısırtabilecek militan demokrasiyi Stephen King'e göndererek bir korku senaryosuna dönüştürebilsek sinema sanatına ne kadar büyük bir katkıda bulunabilirdik. Jakobenlik konusunda ayrıntılı açıklamalar yapmış olan Profesör Doktor Taner Timur, Sürüden Ayrılanlar adlı eserinde şunları yazıyor. Bir düşünce, bir hareket, bir devrim karalanmak mı isteniyor? Onu Jakobenizmle nitelemek yeterli. Sayfa 135. Barış ve demokrasi abidesi Jean Jaurès, terör sembolü haline getirilmiş Robespierre'e hayrandı. Sık sık Jacobin kulüplerinde olsaydım Robespierre'in yanında otururdum derdi. Ona göre halka olan derin ve ince saygısı dolayısıyla Robespierre büyüktü. Sayfa 136. Aslında devrimin başlangıcından itibaren terör ortamını yaratan toplumsal nedenler vardı. Daha 1791 Haziran'ında kralın kaçarak yabancılarla temasa geçmesi, sarayın ihanetini sergilemiş, daha sonra aristokrasinin, bir kısım köylüleri de sürükleyerek, bir komplo cephesi oluşturmaları Fransız halkını son derece kızdırmış ve tahrik etmişti. Bu bağlamda başta Robespierre olmak üzere konvansiyona egemen olan Jacobin liderler aslında terörü legalleştirerek ve radikalleştirerek çok daha korkunç olabilecek bir halk terörünü önlemek istiyorlardı. Terörün radikalliği kısa sürmesine yol açacaktı. Sayfa 140. Jacobinler giderek demokratikleşen ve sonunda aktif pasif vatandaş ikilemini yadsıyarak genel oy ilkesini halka mal etmeye çalışan bir konuma gelmişlerdir. Jakobenler aydınlanma düşüncesinin henüz dar bir elitin sınırlarını aşmadığı köylü bir toplumda özgürlük ve özellikle eşitlik ilkesini geniş kitlelere yaymışlardır. Onlar sayesinde aristokratik ünvanlar kalkmış ve vatandaş sözcüğü genel hitap biçimi haline almıştır. Yine onlar sayesinde rejimin ancak cumhuriyet olabileceği fikri bir ulusal uzlaşma yani konsensüs haline almıştır. Muhafazakar çevrelerin de katılımıyla çok küçük bir monarşist azınlığın dışında Jakobenlerin baş sloganı cumhuriyetçilik bugün Fransız kimliğinin temel ilkelerindendir. Oysa 1789'da Fransa'da cumhuriyetçi yok gibiydi. Camille Desmoulins 14 Temmuz 1789'da Paris'te belki biz cumhuriyetçiler 10 kişi bile değildik diyordu. Sayfa 142. Jakobenizm konusunda en etkili eser olarak bilinen Totaliter Demokrasinin Kökenleri, The Origins of Totalitarianism Democracy adlı eserinde Jacob Talman sonuçta şöyle diyor. Yine de bütün bu mirastan sadece kolektif bir dünyayı değiştirme iradesi ve bu amaçla bireysel iradeleri dev bir cömertlik ve uyumlu eylem çabasına dönüştürme anısı kalsa dahi, Jakobenlik yanıt veremeyeceği bütün beklentilerden soyutlanmış bir halde yüceltici bir tecrübenin anısını koruyor. Ve insan bir zamanlar Jaurès'in, Robespierre'in yanına oturmayı düşlediği Jakobin sıraların yanında bize de küçük bir yer kaldığını umut etmekten kendini alamıyor. Sayfa 147. Pek çok siyaset bilimi kitabında Jakobin diye anılan Mustafa Kemal de Fransız devriminin kanlı safhalarını derin bir hürmet ve takdir ile tetkik ettiklerini söylemiştir. Tarikatların kucağında emperyalizmin uşaklığını yaparak siyasi çıkar sağlamaya çalışanlar, 29 Ekim 1923'ten beri gerçek cumhuriyetçiler olan Kemalistleri, Jakobin diye nitelendirerek saldırmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Atatürkçülük nedir? Avrupa Birliği'ne girmemiz için çaba gösterenlerin hiçbirinin gerçek Atatürkçü olduğuna ve hatta olabileceğine inanmamışımdır. Konferanslarımda bu görüşlerimi yinelediğim zaman şu soru mutlak şekilde soruluyor. Sizce gerçek Atatürkçülük nedir? Bu soruya en güzel cevaplar bana göre Profesör Doktor Sezgin Kızılçelik'in Atatürk'ü doğru anlamak ve Profesör Doktor Şerafettin Tuğra'nın Bilgi Yayınları arasında çıkan Mustafa Kemal Atatürk adlı eserlerinde veriliyor. Tek Adam adlı 3 ciltlik eser yazan ve Atatürk devrinin en önemli fikir adamlarından Şevket Süreyya Aydemir söz konusu eserinde Atatürkçülüğü şöyle tanımlıyor. Bir anti-emperyalizm yani kayıtsız şartsız istiklalcilik, milli istiklale hiçbir yabancı kuvvetin hiçbir surette gölge vurmaması, milli istiklal bahsinde her türlü zedeleyici kayıtlara, tavizlere karşı direniş. 2. Yabancı sermayenin iktisadi imtiyaz ve kontrollerine karşı kayıtsız şartsız direniş, dünya milletleri arasında ancak eşit şartlarla iktisadi işbirliği. Kapitülasyon, düyunu umumiye, borçlandırma suretiyle iktisadi kontrol şeklindeki her türlü kayıtlayıcı hükümlere karşı direniş. 3. Kayıtsız şartsız halk hakimiyeti, milli iradeyi hakim kılmak. Her türlü zümre, klik, sınıf ve şahıs tahakkümlerine karşı direniş. Atatürk'ün anladığı ve vasiyet ettiği manada cumhuriyetçilik budur. 4. Milli misak sınırları içinde milli vatan, milli misak kayıtları dahilinde millet anlayışı, topraklarımızın sınırları dışında kalan Türklere karşı kardeşlik sevgisi, Türk sınırları içinde kültür birliği, milli bütünlük. 5. Milli gurur, başka milletler karşısında her türlü aşağılık duygusundan silkiniş ama çağdaş medeniyetin yoksun olduğumuz değerlerine, teknik gücüne ve organlarına karşı ihtirasla yöneliş. 6. Siyaseti bir spekülasyon konusu değil, bir program, organ ve inşa işi olarak almak. 7. Din ve dini inançları mutlak olarak siyaset dışı bırakmak. 8. Her türlü dogmatizme ve taassuba karşı direniş, fikirleri dondurmamak ve insanları putlaştırmamak. 9. Kelimecilik değil, aksiyon. Cemalettin Kaplan bile Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcının ne olduğunu pek çok sözde aydınımızdan daha iyi anlamış. Bakın Almanya'da halifeliğini ilan ederken ne diyor? Atatürk laikliğinden doğan bölünmez tekçi Türkiye'ye karşıyız. Bunun yerine Anadolu Federe İslam Devleti'ni kurduk. Yaşar Nabi Dayır, Atatürk'ün ölümünden sonra oynanan sahte demokrasi oyununa katılanların Atatürkçülüğü nasıl dejenere ettiklerini Tek Yol Atatürk Yolu adlı eserinde şöyle anlatıyor. Sayfa 10. İlkin laiklik bir kuş olup uçtu Atatürk'le birlikte. Laiklikten sonra devletçilikle pılısını toplayıp ayrıldı aramızdan. Atamızla birlikte halkçılık da gitti. Devrimciliğe gelince bütün bu saydıklarım gittikten sonra onun yerinde durması mümkün müydü? Ortaya milliyetçi damgasıyla öyle insanlar çıktı ki gerçek milliyetçiler milliyetçiliklerinden utanır oldular. Böylece de Atatürk ilkelerinden biri daha milliyetçilikle neye uğradığını anlamadan şeriatçıların baskısı altında çekilip gitti. Geriye kala kala bir cumhuriyetçilik ilkesi kaldı ortada. Ama insaf edip söyleyin, bugünkü cumhuriyetçiliğimiz Atatürk'ün zamanındaki cumhuriyetçilik midir? Son anayasa değişiklikleriyle Atatürkçülük bir daha geri gelmemek üzere toprağa gömülürken, AB yanlıları da üzerine küreklerle toprak dökerek son görevlerini yerine getiriyorlar.